Ayrım 23.
Ama yatsımanın yatsınması, eğer A'yı o ard arda bir yazıp bir çizme ya da bir gül için ard arda bir onun gülü olduğunu bir de gül olmadığını söyleme, çocuksu hoşça vakit geçirme olsa, bundan kendini bu can sıkıcı işlere veren kişinin budalalığından başka bir şey çıkmayacağı açıktır. Ama gene de metafizikçiler, eğer bir gün yatsımanın yatsınmasının gerçekleştirmek istiyorsak, bu işin ancak böyle yapılacağı yalanını bize yutturmak isterler. Öyleyse yatsımanın yatsınmasının Hegel'in din alanından alınmış ve ilk günah ve kurtarma öyküsü üzerine kurulmuş türetiminin maskaraca bir andırışması olduğunu savladığı zaman, bize yalan yutturarak eğlenen kişi bir kez daha Bay Düring'dir. İnsanlar diyalektiğin ne olduğunu öğrenmeden çok önce diyalektik olarak düşündüler. Tıpkı düz yazı terimi var olmadan çok önce düz yazı biçiminde konuştukları gibi. Doğada, tarihte ve ne olduğu öğrenilinceye değin de beyinlerimizde bilinçsiz bir biçimde gerçekleşen yatsımanın yatsınması yasası kesinlikle ilk kez olarak Hegel tarafından formüle edilmiştir. Ve eğer Bay Düring bu işi gizlice yapmak istiyor ve yalnızca işin adı ona çekilmez geliyorsa, daha iyi bir ad bulmakta özgürdür. Ama eğer bu işin kendisini düşünceden sürmek istiyorsa, o zaman onu önce doğadan ve tarihten sürmek iyiliğinde bulunsun ve eksi a çarpı eksi a'nın artı a kare olmadığı ve diferansiyel ve entegral almanın ceza tehdidi altında yasaklandığı bir matematik türetsin. 14. Bölüm Sonuç. Felsefe ile işimizi bitirdik. Derslerde yalvaçça düşlemler olarak gene de rastlanacak şeyler, bizi Bay Düring'in sosyalizmi altüst etme biçimini inceleyeceğimiz zaman uğraştıracak. Bay Düring bize ne vaat etti? Her şeyi. Ve hangi vaadini tuttu? Hiçbirini. Gerçek ve dolayısıyla doğanın ve yaşamın gerçekliğine dönük bir felsefenin öğeleri, dünyanın kesinlikle bilimsel anlayışı, sistem doğurucu fikirler, ve Bay Düring'in gene Bay Düring tarafından davul zurna ile tumturaklı tümceler biçiminde ilan edilen bütün öteki güzel sonuçları, ne yandan ele alırsak alalım, salt şarlatanlık çıktı. Varlığın temel biçimlerini düşünce derinliğinden hiçbir şey bırakmaksızın saptamış bulunan, evren şemasının irdelenmesi, Hegelci mantığın son derece yavanlaştırılmış bir kopyası olarak göründü ve onunla birlikte bu temel biçimler ya da mantıksal kategorilerin uygulanmaları gereken dünyadan önce ve dünyanın dışında bir yerlerde gizemli bir varoluşu bulunduğu boş inancını paylaştığı anlaşıldı. Doğa felsefesi bize hareket noktası maddenin kendi kendine özdeş bir durumu, ancak madde hareket ilişkisi üzerine en onulmaz bir karışıklığa düşülerek ve üstüne üstlük dünyanın dışında bu durumu ancak kendi harekete geçirebilecek kişisel bir tanrı kabul edilerek tasarlanabilecek bir durum olan bir evren doğum sunar. Organik doğayı incelerken gerçek felsefesi, Darwin'in yaşama savaşımı ve doğal seçmesini hayvanın insanlığa karşı yüceltilmesi olarak yatsıdıktan sonra, onları ikinci dereceden de olsa doğada etkili etkenler olarak arka kapıdan yeniden kabul etmek zorunda kaldı. Bu felsefe ayrıca biyoloji alanında bilimsel halk konferanslarının yaygınlaşmasından bu yana kültürlü sınıfların kızlarında bile mumla aranacak bir bilgisizliği gösterme fırsatını buldu. Ahlak ve hukuk alanında Rousseau'yu sulandırmakla daha önce Hegel'i yavanlaştırdığından daha şanslı çıkmadı ve tüzel, adli bilimle ilgili olarak tersini doğrulamak için katlandığı bütün çabaya karşın, hatta en bayağı eski Prusyalı tipi hukukçularda bile seyrek rastlanabilecek bir bilgisizlik gösterdi. Yalnızca görünür çevreni kabul etmeyen felsefe, tüzel alanda Prusya yasamasının yürürlükte bulunduğu bölge ile örtüşen gerçek bir çevrenle yetindi. Bu felsefenin güçlü devrimci hareketi içinde gözlerimizin önüne sereceğini vaat ettiği dış ve iç doğanın yerleri ve göklerine gelince, tıpkı son çözümlemede kesin doğruluklar ve mutlak temel gibi onları da hep bekliyoruz. Düşünce biçimi dünyanın öznel olarak sınırlı bir tasarlanışının, bütün geçici hevesini dıştalayan filozof, yalnızca büyük eksikliğini gösterdiğimiz bilgileri, sınırlı metafizik düşünce biçimi ve gülünç kendini beğenmesiyle değil, ama hatta çocukça kişisel hevesleriyle de öznel bakımdan sınırlı olduğunu gösterdi. Tütün, kediler ve Yahudiler için duyduğu tiksintiyi, Yahudiler dahil insanlığın geri kalan bölümüne evrensel değerde bir yasa olarak dayatmaksızın, gerçeksel felsefesini tamamlaması olanaksız. Başkası karşısındaki gerçekten eleştirel bakış açısı, insanlara hiçbir zaman söylemedikleri ve Bay Düring'in kişisel üretimi olan şeyleri dik kafalılıkla yüklemeye dayanıyor. Yaşamın değeri ve ondan en iyi yararlanma biçimi gibi küçük burjuva konular üzerindeki bitmez tükenmez ipsiz sapsızlıkları, Goethe'nin Faust'una karşı duyduğu öfkeyi açıklayacak bir ham kafalıktadır. Goethe, ağırbaşlı gerçeksel filozof Wagner'i değil de o ahlak dışı Faust'u kahraman olarak almakla kuşkusuz bağışlanmaz bir kusur işlemiştir. Kısacası bütünüyle ele alındığı zaman gerçeksel felsefe, Hegel gibi konuşmak gerekirse kendini, Alman aydınlanma felsefesinin en solgun firesi, güçsüzlük ve saydam bayağılığı ancak ona kattığı falcı kadın retorik artıkları ile güçlendirilip bulandırılabilen bir tortu olarak gösterir. Ve kitabın sonuna geldiğimiz zaman ayaklarımız suya erer ve yeni düşünce biçiminin, tepeden tırnağa özgün sonuç ve görüşlerin ve sistem doğuran düşüncelerin bize gerçi birçok yeni saçmalıklar sunduklarını ama herhangi bir şey öğrenebildiğimiz bir tek satır bile sunmadıklarını itiraf etmek zorunda kalırız. Ve en bayağı işportacıyla yarışırcasına marifetlerini ve malını davul zurna ile öven ve iri sözlerinin arkasında hiç ama hiçbir şey bulunmayan bu adam, aralarından en küçüğü bile kendisine oranla bir dev olan Fichte, Schelling ve Hegel gibi adamlara şarlatan demekte bir sakınca görmez. Şarlatan, kuşkusuz. Peki ama kim? İkinci kısım. Ekonomi politik. Birinci bölüm. Konu ve yöntem. Ekonomi politik, en geniş anlamda insan toplumunda maddesel yaşama araçlarının üretim ve değişimini yöneten yasaların bilimidir. Üretimle değişim iki farklı işlevdirler. Üretim değişimsiz olabilir ama değişim tanım gereği ürünlerin değişiminden başka bir şey olmamasından ötürü üretimsiz olamaz. Bu iki toplumsal işlevden her biri, büyük ölçüde kendine özgü dış etkilerin etkisi altında ve dolayısıyla büyük ölçüde kendi öz ve özgül yasalarına sahip bulunur. Ama öte yandan bu işlevler birbirlerini her an koşullandırır ve birbirleri üzerinde öylesine bir etkide bulunurlar ki, bunlar ekonomik eğrinin apsis ve ordinatı olarak adlandırılabilirler. İnsanların üretim ve değişim koşulları ülkeden ülkeye ve her ülkede de kuşaktan kuşağa değişir. Öyleyse ekonomi politik de bütün ülkeler ve bütün tarihsel dönemler için aynı olamaz. Yabanılığın ok ve yayından, çakmak taşı bıçağıyla ancak ayrıksın olarak işe karışan değişim ilişkilerinden bin beygirlik buhar makinesine, mekanik dokuma tezgahına, demir yolları ve İngiltere Bankası'na değin çok büyük bir uzaklık var. Ateş topraklılar, Füegyenler, Magellan takım adalılar, yığınsal üretim ve dünya ticaretine değin varamadıkları gibi hatır bonolarına ve bir borsa çöküntüsüne de varamadılar. Ateş toprağının ekonomi politiği ile bugünkü İngiltere'nin ekonomi politiği aynı yasalara indirgemek isteyen biri, ortaya en bayağı beylik düşüncelerden başka bir şey koyamaz. Öyleyse ekonomi politik, özsel olarak tarihsel bir bilimdir. Tarihsel yani durmadan değişen bir konuyla uğraşır. Önce üretim ve değişimdeki evrimin her derecesine özgü yasaları ayrı ayrı irdeler ve ancak bu irdeleme sonundadır ki üretim ve değişim için her zaman geçerli bazı genel yasalar saptayabilir. Belirli üretim tarzları ve değişim biçimleri için geçerli yasaların, tarihin bu üretim tarzları ve değişim biçimlerine ortaklaşa sahip bulunan bütün dönemleri için geçerliliklerini korudukları kendiliğinden anlaşılır. Böylece örneğin maden paranın kullanılmaya başlanması, maden paranın değişim aracı görevini gördüğü bütün ülkeler ve bütün tarih aşamaları için geçerlilikte kalan bir dizi yasayı yürürlüğe sokar. Belirli bir tarihsel toplumun üretim ve değişim biçimiyle bu toplumun tarihsel koşulları, aynı zamanda ürünlerin bölüşüm biçimini de içerirler. Tarihe girişleri sırasında bütün uygar halklarda, kendisi ya da çok belirgin kalıntıları görülen toprağın, ortaklaşa mülkiyetinin hüküm sürdüğü aşiret, tribü ya da köy topluluklarında, ürünlerin gözle görülür bir biçimde eşit bir bölüşümü tamamen doğaldır. Üyeler arasındaki bölüşümün daha büyük bir eşitsizliğin başladığı yerde bu durum, topluluğun, komünote, dağılmasının başlangıcını da gösterir. Büyük ve küçük tarım, içinde geliştikleri tarihsel koşullara göre çok farklı bölüşüm biçimleri kabul ederler. Ama büyük tarımın her zaman küçük tarımdan çok daha başka bir bölüşümü koşullandırdığı, büyük tarımın köle sahipleriyle köleler, toprak beyleriyle angaryacı köylüler, kapitalistlerle ücretliler arasında bir sınıf karşıtlığına dayandığı ya da böyle bir karşıtlık oluşturduğu, oysa küçük tarımın tarımsal üretimde çalışan bireyler arasında hiçbir zaman bir sınıf ayrımı sonucu vermediği, tersine böyle bir ayrımın yalnızca varlığının bile bölgüsel, parseler, ekonominin sonucunun başlangıcını gösterdiği de açıktır. O zamana değin doğal ekonominin tek başına ya da başat bir biçimde egemen olduğu bir ülkede, maden paranın kullanılmaya başlanması ve yayılması, eski bölüşümün her zaman az ya da çok hızlı ve bireyler arasındaki eşitsizliğin, dolayısıyla zengin ve yoksul arasındaki karşıtlığın gitgide artacağı bir biçimde altüst oluşuna bağlıdır. Orta çağın lonca ve yerel zanaatçılığı, bütün kapitalistlerle ömür boyu ücretlileri, bunlara modern sanayi, kredinin bugünkü gelişmesi ve her ikisinin de evrimine uygun düşen değişim biçimi olan özgür rekabet tarafından ne denli zorunlu bir biçimde yol açılmış bulunuyorsa, o denli olanaksız kılıyordu. Ama bölüşümdeki farklılıklarla birlikte sınıf farklılıkları da ortaya çıkar. Toplum ayrıcalıklı sınıflarla yoksunlaşmış sınıflar, sömürücülerle sömürülenler, egemenlerle yönetilenler biçiminde bölünür ve aynı bir aşiretin doğal topluluk gruplarının evrimleri içinde başlangıçta yalnızca ortak çıkarlarına, örneğin doğudaki sulama, göz kulak olmak ve dışa karşı savunmalarını sağlamak için ulaşmış bulundukları devlet, bundan böyle egemen sınıfın yaşama ve egemenlik koşullarının yönetilen sınıfa karşı zorla sürdürülmesi gibi bir ereğe sahip olur. Dipnot, Engels'in Anti-During'de yapmak istediği iki değişiklikten biri, insanlığın ilkel tarihine ilişkindi. İkinci baskının 25 Eylül 1885 günlü ön sözüne bakınız. Engels bu işi, Morgan'ın 1877 yılında verdiği anahtarında yardımıyla, devlet anlayışını ilkel tarihin buradakinden çok daha ayrıntılı bir irdelemesine dayandırdığı ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni yapıtında 1884 yılında yaptı. Bununla birlikte bölüşüm, üretim ve değişimin salt edilgen bir sonucu da değildir. O da ötekiler üzerinde etkili olur. Her yeni üretim tarzı ya da her yeni değişim biçimi, başlangıçta yalnızca eski biçimlerle bunlara uygun düşen siyasal kurumlar tarafından değil, ama eski bölüşüm biçimi tarafından da engellenir. Her yeni üretim tarzı ya da her yeni değişim biçiminin, önce uzun bir savaşım içinde kendine uygun düşen bölüşümü kendine bağlaması gerekir. Ama belli bir üretim ve değişim biçimi nedenli hareketli, gelişime ve evrime nedenli yatkın olursa, bölüşüm de içinden çıktığı koşulların etkisinden kurtulduğu ve daha önceki üretim ve değişim biçimiyle çatışma içine girdiği bir düzeye o denli çabuk ulaşır. Yukarıda söz konusu edilen eski ilkel topluluklar, dış dünya ile ticaret içlerinde dağılmaları sonucunu veren servet farklılıkları meydana getirmeden önce, bugün bile Hintliler ve Slavlarda olduğu gibi varlıklarını binlerce yıl sürdürebilirler. Buna karşılık topu topu 300 yıllık bir geçmişi bulunan ve ancak büyük sanayinin ortaya çıkmasından sonra egemen duruma geçen modern kapitalist üretim, bu kısa zaman parçası içinde, bölüşümde onu zorunlu olarak sonuna götürecek olan çelişkiler, bir yanda sermayelerin birkaç elde, öte yanda da varlıksız yığınların büyük kentlerde toplanması, yarattı. Bölüşümle bir toplumun maddesel varlık koşulları arasındaki bağ, her durumda yansıması halk içgüdüsünde düzenli olarak bulunacak denli doğaldır. Bir üretim biçimi, evriminin yükselme çizgisi üzerinde bulunduğu sürece, kendisine uygun düşen bölüşüm biçimi tarafından zarara uğratılmış durumda bulunan kimseler tarafından bile alkışlanır. Büyük sanayinin ortaya çıkması zamanındaki İngiliz işçileri gibi. Hatta bu üretim biçimi toplum için normal olarak kaldığı sürece bölüşümden genellikle herkes hoşnuttur ve o anda egemen sınıfın kendisi içinden yükselen protestolar, Saint-Simon, Fourier, Owen, ilkin sömürülen yığın içinde hiçbir yankı bulmaz. Ancak söz konusu üretim biçimi iniş çizgisinin büyüyecek bir kısmını tamamladığı, ömrünün yarısını doldurduğu, varlık koşulları büyük ölçüde ortadan kalktığı ve ardılı gelip kapıya dayandığı zamandır ki, işte ancak o zamandır ki, gitgide daha eşitsiz bir biçime gelen bölüşüm haksız görünür. İşte ancak o zamandır ki, yaşam tarafından aşılmış olgular, ölümsüz denilen adaletin karşısına çağrılır. Ahlaka ve hukuka bu başvuruş, bizi bilimsel bakımdan bir parmak bile ilerletmez. İktisat bilimi ne denli haklı olursa olsun, ahlaksal öfke içinde herhangi bir kanıt değil ama yalnızca bir belirti görebilir. İktisat biliminin görevi daha çok ortaya çıkan toplumsal bozuklukların, bir yandan var olan üretim biçiminin zorunlu sonuçları ama bir yandan da başlayan bozulmasının belirtileri olduklarını göstermek ve bozulan ekonomik hareket biçimi içinde üretim ve değişimin gelecekteki bu bozuklukları ortadan kaldıracak yeni örgütlenme üyelerini bulup çıkarmaktır. Ozanı yaratan öfke, bu bozuklukların betimlenmesinde ya da bu bozuklukları yatsıyan veya süsleyip püsleyen egemen sınıfın hizmetindeki şakşakçılara karşı saldırıda tam yerli yerindedir. Ama her durumda ne denli az tanıtlayıcı olduğu, tüm geçmiş tarihin her döneminde bu öfkeyi besleyecek yeterince şey bulunması basit gerçeğinden de anlaşılabilir. Bununla birlikte çeşitli insan toplumlarının içlerinde üretim ve değişimde bulundukları ve sonuç olarak ürünlerin herkes içlerinde bölüşüldükleri koşulların ve biçimlerin bilimi olarak ekonomi politik, bu genişleme ile henüz yaratılacak bir şey olarak kalır. Şimdiye değin iktisat bilimi olarak elimizde bulunan şey, hemen tamamen kapitalist üretim biçiminin doğuşu ve gelişmesiyle sınırlanır. Bu da üretim ve değişimin feodal biçimlerinden arta kalanların eleştirisiyle başlar, bunların kapitalist biçimlerle değişmesi zorunluluğunu gösterir, daha sonra bu üretim tarzını ve ona uygun düşen değişim biçimlerini olumlu anlamda, yani toplumun genel ereklerini kolaylaştırmaları anlamında açıklar ve kapitalist üretim biçiminin sosyalist eleştirisiyle, yani kapitalist üretim biçiminin yasalarının olumsuz anlamda açıklanması, bu üretim biçiminin kendi öz evrimi tarafından kendi kendini olanaksız kılan noktaya doğru yöneldiğinin tanıtlanmasıyla bitirir. Bu eleştiri, kapitalist üretim ve değişim biçimlerinin, üretimin kendisi için gitgide katlanılmaz bir engel durumuna geldiklerini, bu biçimler tarafından zorunlu olarak koşullandırılan bölüşüm tarzının gün günden daha çekilmez bir sınıf durumu, gitgide daha az ama gitgide daha zengin kapitalistlerle sayısı durmadan artan ve durumu genellikle kötünün kötüsüne giden varlıksız emekçi işçiler arasında her gün daha da kızışan bir karşıtlık doğurduğunu ve en sonu kapitalist üretim biçimi çerçevesinde yaratılmış ama bu üretim biçiminin artık egemenlik altına alamadığı yoğun üretken güçlerinin toplumun bütün üyelerine hem de durmadan artan bir ölçüde yaşama araçları ve yeteneklerinin özgür bir gelişmesini sağlamak için planlı bir el birliği bakımından örgütlenmiş bir toplum tarafından el altına alınmaktan başka bir şey beklemediklerini tanıtlar. Burjuva ekonomisinin bu eleştirisini sonuna değin götürebilmek için üretim, değişim ve bölüşümün kapitalist biçimini bilmek yetmiyordu. Ona öngelen ya da daha az gelişmiş ülkelerde, onun yanında hala varlıklarını sürdüren biçimler de, hiç değilse ana çizgileri içinde irdelenmeli ve karşılaştırma konuları hizmeti görmeliydiler. Bu türlü bir irdeleme ve karşılaştırma şimdiye değin genel olarak yalnızca Marx tarafından yapılmıştır ve bunun sonucu burjuva dönem öncesi teorik iktisat üzerine şimdiye değin saptanmış ne varsa hemen hepsinin onun araştırmalarına borçlu bulunuyoruz. Ekonomi politik, dahi kafalarda 17. yüzyıl sonuna doğru doğmuş olmasına karşın, gene de dar anlamda fizyokratlar ve Adam Smith'in vermiş bulundukları olumlu formüller içinde, özsel olarak 18. yüzyılın çocuğudur ve bu dönemin bütün üstünlük ve kusurlarıyla birlikte, bu çağda büyük Fransız aydınlanma filozofları tarafından elde edilmiş başarılar dizisi içine girer. Aydınlanma filozofları için söylemiş bulunduğumuz şey, o çağın iktisatçıları için de geçerlidir. Yeni bilim onlar için çağlarındaki koşulların ve gereksinmelerin dışa vurumu değil, ama ölümsüz usun dışa vurumuydu. Bu bilimin bulduğu üretim ve değişim yasaları, bu eylemlerin tarihsel olarak belirlenmiş bir biçiminin değil, ama doğanın ölümsüz yasalarıydılar. Bu yasalar insan doğasından çıkarılıyorlardı. Ama bu insan yakından bakılırsa o zaman büyük burjuva haline dönüşmekte olan orta burjuvaydı ve doğası da çağın tarihsel olarak belirlenmiş koşulları içinde üretimde bulunmaya ve ticaret yapmaya dayanıyordu. Felsefe alanında eleştirel kurucumuz Bay Düring ve yöntemiyle yeterince tanışmış bulunduğumuz şu anda, onun ekonomi politiği nasıl tasarlayacağını önceden kolayca söyleyebiliriz. Felsefede saçmalamakla yetinmediği yerde, doğa felsefesinde olduğu gibi, Bay Düring'in görüş biçimi, 18. yüzyıl görüş biçiminin bir karikatürüydi. Söz konusu olan tarihsel evrim yasaları değil ama doğal yasalar, ölümsüz doğruluklardı. Ahlak ve hukuk gibi toplumsal ilişkiler, her durumda var olan tarihsel koşullara göre değil, ama biri ötekini ya ezen ya da ezmeyen, ne var ki bu sonuncu durum şimdiye değin ne yazık ki hiç görülmeyen o ünlü iki adamcağız tarafından kararlaştırılıyordu.